Hayatın sesleri. İyi haftalar sevgili dinleyenlerimiz. Başladı Hayatın Sesleri. Hepiniz programımıza hoş geldiniz diyoruz. Programı bugün de sizler için Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Afşar hazırladılar. Yayınımızı sizlere sevgili Ayhan Taşçı ulaştırıyor ve spikeriniz ben Nilgün Doruk. 15.55'e dek siz sevgili dinleyenlerimizle birlikte olmak istiyoruz her zaman olduğu gibi. Çift 090-312-463-3419 ve 463-3421 numaralı telefonlarımızı arayabilirsiniz program boyunca bizlere ulaşmak için. hayatinsesleri@trt.net.tr elektronik posta adresimiz, yine Hayatın Sesleri sosyal medya hesaplarımızın da adı, Facebook'tan, Twitter'dan ve Instagram'dan da ulaşabileceğiniz adresimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin ilk müziğini dinliyoruz.
Aynı kalmaz hiç. hiç acımasın.
Dünya bir hazine. Köşemiz başladı sevgili dinleyenlerimiz. Konuğumuzla hemen tanıştıralım sizleri. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Genel Sekreter Yardımcısı sevgili İrem Alparslan Basık bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhaba.
Dünya bir hazine köşemizde bugün somut olmayan kültürel mirasın korunması ve hükümetler arası komitesiyle ilgili konuşacağız. Şimdi bununla ilgili bir toplantı var sanıyorum, değil mi? Hangi tarihler arasında? Nerede yapılacak?
4-9 Aralık 2017 tarihleri arasında Güney Kore'nin Jeju Adası'nda gerçekleşecek toplantı. Güney Kore ev sahipliğinde yapılacak.
Hı hı, evet. Şimdi tabii somut olmayan kültürel miras, aynı zamanda yaşayan miras da diyebiliriz. Evet, bu miras çerçevesinde öncelikle birazcık komiteden bahsedelim isterseniz. Hı hı. Hükümetler arası komite ne kadar zamanda bir toplanıyor, nasıl seçimler yapılıyor, bu komite arasında Türkiye nerede?
Öncelikle kısaca şeyi söyleyelim. Bu bir hükümetler arası komite diyoruz. Tam olarak yaşayan miraslarımızın hükümetler arası komitesi. İzninizle ufakça ondan biraz bahsedeyim.
Lütfen, buyurun.
Bu komite, biz bu miraslarımızı hani daha önceler bahsetmiştik. Miraslarımızı korumak için devletler bir araya gelip bu mirası korumaya söz veriyorlar. Ve bir taahhütte bulunuyorlar. Bunu da işte sözleşme üzerinden yapıyorlar. Yani hepsi bir araya gelip bir sözleşmeye kabul etmeyi öncelikle rıza gösteriyorlar. Şu an 190'ın üstünde 2003 sözleşmesi tarihi itibariyle somut olmayan kültürel mirasın korunması sözleşmesi. Hükümetler arası dememizin sebebi bir anlamda bu. Çünkü söz veren hükümetlerin bu sözleşmeyi uygulamak için kurduğu bir komite bu aslında.
Evet, peki verilen sözler yerine getiriliyor mu?
Tabii, yani şöyle getiriliyor. Aslında çok büyük bir iş bu. Kolay da bir iş değil. Hem siz kendinizinkini koruyacaksınız hem diğerlerine yardımcı olacaksınız. Diyorlar ki nasıl başa çıkacağız bu işle? Bunun için çeşitli organlar kuruyorlar. Bir tanesi hükümetler arası komite. Çok özetle bunu hükümet gibi düşünebiliriz. Yani meclis ülkeyi, bizim ülkemizdeki meclis ülkeyi yönetmekten sorumluysa hükümetler arası komite de bir nevi hükümet gibi hareket ediyor. Dolayısıyla evet, seçimle onlar da geliyorlar. Gururluyuz ki Türkiye şu anda bu seçimi kazanmış bir ülke olarak, devlet olarak hükümetler arası komitede yer alan 24 üyeden
bir tanesi. Ne kadar zamandır?
Son dönemimizdeyiz. 2014'ten beri 2018'e kadar görev alacağız. Şu anda tabii üçüncü şeyimizi, son dönemimiz oluyor bu. 2018'deki seçime kadar biz görevdeyiz.
Seçimlerin periyodu nedir? Ne kadar zamanda yapılır?
4 yıllık dönem için seçilirsiniz. Ama rotasyon olduğu için iki yılda bir seçim olur. Yani evet. Genel kurul, bu meclis dediğimiz özetle yapıda olur. Türkiye bu seçimi kazandığı zaman aslında kendi pozisyonu için bir boş yer vardı. Biraz da reklamımızı yapmış olayım.
Elbette.
Fazladan da iki de adayımız vardı. Yani Türkiye, yanlış hatırlamıyorsam, İtalya ve Fransa ile yarıştı. Ve ikisinin toplamından fazla oy alarak seçildi. Bu da hem ülkemize hem de bu alanda çalışan insanlara dünyadaki saygının ve inancın göstergesi.
Peki,
bizim açımızdan.
Neydi kriterler bizi İngiltere ve Fransa'nın önüne geçiren?
Aslında bu bir biraz uzmanlık meselesi. Yani bu alandaki uzmanlarımızın temayüz etmiş olması. Diğer yandan ülkemizdeki farkındalık, tabii ki devletimizin ve bu anlamda bakanlıklarımızın, icra organlarımızın uygulaması. Ve başından beri, çünkü Türkiye bu sözleşmenin gelişim sürecinde de süreçte bulunan bir devlet. Çabalarımız esasında, yani aslında tanınıyoruz, seviliyoruz bu anlamda demek bu. Bu nedenle de bu süre içerisinde ülkemiz hani olan bütün uzmanlığı kapasitesiyle destek vermeye çalıştı. Ve şu anda da onu sürdürmek için biz Jeju Adası'na gidecek şeyde bulunuyoruz. 24 üyeli komitenin tabii her gruptan üyesi var. Yani Afrika'dan tutun Asya'ya kadar çok hani geniş evet. dünyanın her yerinden aynı sayıda üye bu komitede bizimle birlikte çalışıyor. Ne yapar bu komite derseniz de yönetim işlerinin yanı sıra bir de bu meşhur listelerimizi belirler. Yani hı hı. listeleri, adaylıkları. Tabii bunu yaparken insanın aklına şu soru gelebilir. Tek başına devletler buna karar vermeye hani yeterli yetkili. Midir? Devletler bu konuda şöyle düşünüyor. Bu uzmanlık işi, dolayısıyla oluşturulan bir değerlendirme organı var. Onu da tabii ki devletler seçiyor. Hı hı. Ama alanda temayüz etmiş bağımsız uzmanlar öncelikle dosyayı inceliyorlar. Ve onların görüşleri doğrultusunda devletler son sözlerini söyleyip dosyayı almaya ya da almamaya karar veriyorlar. Onun dışında ülkelerin raporları var. Sözleşmeyi nasıl uyguladık, ne kadar yaptık, neyi yapamadık, hı hı. ne konularda uluslararası işbirliği yapabiliriz, ne konularda en iyi uygulama örneklerimiz var. Acil yardım nelere ihtiyaç duyuyoruz ve bu süreçte karşılaşılan örneğin mesela acil ihtiyacı olan bir dosya seçilmişti. Onun artık o kadar iyi korunuyor ki temsili bizce dediler. Olabilir mi diye komite bu toplantıda tartışacak.
Neydi dosyanın içeriği?
Vietnam'ın bir dosyası bu. Vietnam unsuru yaşayan miras ya bu.
Evet.
Yaşatan insan sayısının azalması çok farklı sebeplerle tehlike altında olabiliyor. Nedeniyle bir miktarda bunu önerdi. Ve o zaman acil olarak korunması gerektiği için hükümetlerden ve bu anlamda sözleşmeden hı hı. yardım istedi. Bir sürenin sonunda bunu yeterince korudu ve artık tehlikede olmaktan çıktığını düşünüyor taraf devlet. Ötesinde bir adım ilerisinde farklı bir liste olan, hani diğerlerine böyle örnek olabilecek kadar iyi korunan mirasların olduğu bir listeye artık alınması gerektiğini düşünüyor. Bu konuyla ilgili mesela şimdi tartışmalar yapılacak. Olabilir mi, olamaz mı? Listenin özellikleri aynı mıdır? Evet. İşimize yarar mı? Böyle biraz teknik olmakla birlikte tartışacağımız konular olacak orada.
Evet. Şimdi raporlar dediniz az önce. Şimdi komitede alınan ve uygulanan kararlardan söz edelim. Bir de sonuç alınamayan konular vardır herhalde, değil mi? Bunların üzerine nasıl gidiliyor? Ne tür çalışmalar yapılıyor?
Şöyle gidiliyor. Bu aslında oldukça demokratik bir süreç. Her devletin söz hakkı var. Hükümetler arası komitede olmasa da genel kurulda, yani meclis dediğimiz yapıda bildiğimiz şekilde her ülkenin, her devletin söz hakkı var. Bir devlet bir konuyla ilgili bir soru işareti duyduğu zaman, örneğin geçtiğimiz yıllarda acil durumların, hani afet, sel, deprem gibi durumlar olabilir, göç olabilir, savaş durumları olabilir. Bu kırılgan ve yaşayan miras üstündeki etkisi ne olacak diye bir soru işareti doğdu bir grup devletin aklında ve bu nedenle bunu inceleyelim diyerek komitenin gündemine getirdiler. Tabii bunlar kolay konular değil ama şu anda mesela bu da görüşeceğimiz bir başka konu olacak. Uygulanamadığı zaman farklı metotlarla acil koruma listesi, acil koruma gerektiren unsurların listesi var. Oraya öneri olabiliyor ya da direkt doğrudan diğer devletlerden yardım almak için bunu bir gündem maddesi yapabiliyorlar. Genel evet. olarak yöntem bu.
Alınan ve uygulanan kararlar daha fazla herhalde.
Tabii ki. Hı hı. Her alanda aslında bu bir süreç. Yani alınan kararların yanı sıra takip gerektiriyor. Yani biz bir unsurumuzu listeye koyduğumuz zaman
o takibi kim gerçekleştiriyor?
Komite
üyeleri.
Evet. Tabii ki komitenin aldığı kararlar daha sonra aynı mecliste olduğu gibi, nasıl hükümetimiz hı hı. bir karar aldığında meclise gidiyor. Aynı şekilde meclis tarafından onaylanması gerekiyor. Bir de tabii idari bir iş olduğu için hani sekreteryanın, hükümetler arası komitenin genel kurulu vereceği, yani kendi meclisine vereceği raporlar var hani kendi döneminde. Bunlar da burada hani bir şekilde şekillendiriliyor ve genel kurula sunuluyor. Böylece süreç takip edilebiliyor ve bu belgelerin hepsi de internet üstünden ilgili paydaşların kullanımına açık.
Evet, bizim raporlarımız hazır mı şu anda?
Biz dönemsel raporlar verildiği için belirli yıllık periyotlarla biz raporlarımız açısından şu aşamada, bu dönemde tartışmayacağız. Çünkü biz verdik, hı hı. yeni dönemimizi bekliyoruz ama diğer ülkelerin raporlarını birlikte tartışacağız diğer komite üyeleriyle.
Peki UNESCO Milli Komisyon olarak bu konuda farkındalık çalışmalarımız var mı bizim yaptığımız?
Tabii ki şunu yapmaya çalışıyoruz biz. Bir yandan küçük haberlerle biraz orada ne olduğunu göstererek bir farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Bir yandan ufak tefek yayınlarımız, yani bu bizim Türkiye'de tanıtmamız olduğu kadar yurt dışında da burayı tanıtmamız anlamına geldiği için buradan bizi tanıtan şeyleri orada götürüyoruz. Buraya geldiğimizde de açıkçası ulusal düzeyde daha da fazla ilgi uyandırabilmek umuduyla dürüst olmak gerekirse bu belgeleri Türkçeleştirmeye çalışıyoruz. Ve paydaşlarımızla paylaşıyoruz. Genel olarak bu çerçevede hareket ediyoruz. Bir de STK'lar var bu işin çok içinde. Onlar hem komitede söz sahibiler hem de toplantıları izleyebiliyorlar. Bir de bir STK irtibat grubu var sözleşmenin. Yani daha doğrusu sözleşmenin değil ama hükümetler arası komite zamanlarında toplanan. Bir de onlarla irtibat halinde olmaya ve sivil toplumun hem farkındalığını bu anlamda hem de katkısını artırmaya çalışıyoruz.
Şimdi paydaşlar dediniz, paydaşların diğer ülkelerin icra süreçlerine katkıları oluyor mu peki? Paydaşlar diğer ülkelerin raporlarının hazırlanmasında bir takım katkıları oluyor mu? Ya da bu rapor olmamış ya da burayı şöyle yapalım gibi.
Burada şöyle bir yapı var. Sivil toplum akreditasyonu diye bir şey var. Yani gene bu alanda temayüz etmiş sivil toplum kuruluşları taraf devletlerin seçimiyle bu akredite STK'lar grubuna dahil olabiliyorlar ve sözleşme süreçlerine katkı veriyorlar. Tabii ki bu bir adından da belli olduğu gibi hani hükümetler arası komite devamesinin bir sebebi buna son sözü tabii ki devletlerin söyleyecek olması. Uzman düzeyinde teknik katkılar verebiliyorlar ancak tabii ki karar verme noktasında olmuş ya da olmamış deme söz hakkı taraf olan devletlerin yükümlülük de onlarda olduğu için aslında tam da böyle şeffaf ve dengeli olduğunu söylemek mümkün.
Evet. Peki şimdiye kadarki yapılan toplantılar çerçevesinde hükümetler arası komitede Türkiye'nin geldiği noktada neler söylemek istersiniz? Hazırlanan raporlarda, verilen raporlarda, geri dönüşlerde neler var?
Gene sevinerek söylemek lazım ki ülkemizin şu ana kadar eksik bir ülke raporu, periyodik raporu bulunmuyor. Daha önce Kültür Turizm Bakanlığımız tarafından ve tabii ki diğer paydaşlarla birlikte hazırlanan dosyalardan iyi örnekler, yani komitenin bazen şöyle önerileri oluyor. Bu dönem hazırlanan şu dosyalar diğerlerine örnek olabilecek niteliktedir. Bu şekilde görülen dosyalarımız oldu. Aynı zamanda çok temayüz etmiş uzmanlarımız olduğu için bu alanda akademik destek anlamında da iyiyiz. Akredite STK anlamında da iyiyiz. Şu aşamada umudumuz katkımızı daha önce olduğu gibi bu son dönemimizde de sürdürmek ve daha sonra da mümkünse edindiğimiz deneyimi diyeceğim. Çünkü yeni şeyler öğrenmeye devam ediyoruz. Diğer ülkelerle ve taraf devletlerle paylaşabilmek. Bizim açımızdan da tabii ki bu Milli Komisyon düzeyinde daha önce yaptığımız toplantılar çerçevesinde bize gelen işbirliği taleplerini değerlendirip dünyada kapasitenin daha fazla gelişmesine yardımcı olabilmek.
Evet, bundan sonraki 2018'deki seçimlerde de yine yer alabileceğiz herhalde.
Maalesef yer alamıyoruz çünkü bu neden? Biraz da taraf devlet sayısı malumunuz 190'ın üzerinde. Biraz da hani oraya bazen derler ya çivisini çakmış olmaması için ülkelerin şöyle bir kural var. Bir dönem seçildiğiniz zaman akabinde beklemek durumundasınız. Yani adil dağılımı ve hani herkesin söz hakkı olabilmesini sağlamak üzere. Biz sıramızı bekleyebiliriz önümüzdeki yıllarda ama bu dönem için aday olamıyoruz. Ama şunu yapabiliyoruz, değerlendirme organına aday gösterebiliriz. Fakat ülke olarak hükümetler arası komitede yer alamayız.
Evet, ama bu demek değildir ki çalışmalardan geri kalmayacağız. Tabii ki. Diğer ülkelerin raporlarını izlemekten, onları takip etmekten, onların bizi izlemesinden doğacak sonuçlardan da geri kalmayacağız. Farkındalık çalışmaları yine devam edecek tabii ki. Peki sonuç alınamayan konular var mı ülkemiz açısından baktığımızda?
Bu bir süreç esasında, biraz öyle yorumluyoruz. Yani tam olarak yaşayan miras diyoruz, hani nesilden nesile aktarmak diyoruz, evrilmekten bahsediyoruz. Dolayısıyla bitmeyen bir hikaye bu aslında özünde, kendi unsurlarda da olduğu gibi. Dolayısıyla yeniliklere göre tabii ki yeni meseleler gündeme geldiğinde bunlar görüşülmeye ve tartışılmaya devam ediyor ama tam sonuç alınamayan diyebileceğimiz içerikte bir şey tabii ki bizim açımızdan şu anda bulunmuyor demek zannediyorum, yanlış olmaz.
Evet, bu çok sevindirici, çok hoş bir haber herhalde, değil mi? Hazır mıyız toplantıya, 4-9 Aralık'taki toplantıya?
Hazır sayılırız. Biz elimizden geleni yaptık, dersimizi çalıştık. Şu an tabii orada gelişecek tartışmalar üzerinden aktif katkımızı, hani kurumlarımızla güçlerimizi birleştirerek vermeye, çalışmaya devam edeceğiz.
Hı hı.
Ve bu arada da tabii ki ev sahipliğini yapan Güney Kore'ye de çok teşekkür etmek lazım herhalde.
Evet.
Bizleri orada kalabalık bir ekip olarak bütün devletleri ağırlayacaklar.
Peki biz henüz böyle bir konuda ev sahipliği yapmadık herhalde.
Aslında
değil
yaptık.
Mi? Yaptık mı?
Çok daha yani ilk toplantılardan birine ülkemiz de ev sahipliği yaptı. Sözleşmeye olan desteğini bu anlamda oldukça da ilk döneminde gerçekleştirdi ve evet,
bütün başarıyla da buradan, alnımızın akıyla da çıktık ve bu çok süreci sürdürmeye de devam edeceğiz. Çalışmalar da bu anlamda devam ediyor diyorsunuz. Toplantıya gidin gelin, toplantının detaylarını yine Dünya Bir Hazine köşemizde konuşmaya devam ederiz. Sevgili İrem Alparslan Basık, çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Bugün için yolunuz açık olsun. Kolaylıklar diliyoruz oradaki çalışmalarda da. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Genel Sekreter Yardımcısı sevgili İrem Alparslan Basık, Dünya Bir Hazine köşemizin konuğuydu. Konuğumuza teşekkür ediyoruz ve yeniden müziğe dönüyoruz.
Dostum olmamışsın meğer. Olsun varsın, pişman değilim. Biraz üzüldüm. Hepsi bu. Ağlamam artık, gider beni. Ağlamam artık. Ben kalmışım meğer, aşkım deyip hapsolmuşum meğer. Bir ömür sürer sanmışım meğer, ben boşa kürek çekmişim meğer. Vakit kaybıydı diyemem ama, senden çoktan vazgeçmişim meğer. Olsun varsın, pişman değilim. Biraz üzüldüm. Hepsi bu. Ağlamam artık, gidenlere.
ağlamam artık bitenlere, ağlamam artık üzenlere, ihanet eden.
Türkiye'de saatlerimiz 15.29'u gösteriyor sevgili dinleyenlerimiz ve bir telefon bağlantısı gerçekleştiriyoruz şimdi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu ses sanatçısı Sayın Hüseyin Kıyak telefon hattımızda. Efendim merhabalar, hoş geldiniz Hayatın Seslerine.
Merhaba, hoş buldum.
Evet, yaşadığı dönemde sanatı ve kişiliğiyle çevresini büyüleyen çok önemli bir üstattan, Tamburi Cemil Bey'in musiki dünyasını yansıtan, eleştiri ve önerilerini içeren, makalelerinin kendisi hakkında gazete ve dergi sayfalarında unutulmuş metinlerinden ve ölümünden sonra ortaya çıkan gazete haberlerinden derlenmiş müthiş bir kitap ortaya çıkardınız. Bununla ilgili sohbet etmek istedik sizinle. Nereden böyle bir tabii sanat müziğinin içinde olmanız dolayısıyla ama daha fazla sizi bu konuda yönlendiren bir şey oldu galiba dediniz yayın öncesinde. Ondan söz edelim isterseniz.
Evet,
bir külliyat sonrası ortaya çıktı galiba.
Evet, 2014 yılında Cemal Ünlü aradı. Kalan Müzik'ten bir külliyat çıkaracaklardı onlar. Cemil Bey'in bütün plaklarını çaldığı kayıtları ihtiva eden, bütün diyorum ama eksikleri de tabii ki oldu, ulaşılamayan plaklar da oldu. Ama ilk defa bu külliyatla 2016 yılında Cemil Bey'in çaldığı plaklar bir araya toplanmış oldu, kayıtlar ve yayınlandı. Ben de onun yayın aşamasında görev aldım. Bu külliyatın ve o çalışırken de Cemil Bey hakkında neler çıkmış, kitapçığını çünkü hazırladık birlikte. Cemil Bey için yazılan makaleler, işte doğum ölüm tarihleri bile kesin değildi Cemil Bey'in, farklı kaynaklar farklı şeyler söylüyordu. Ben bu külliyat çalışması aşamasında bunlara giriştim ve külliyata alınabilecek malzemeden çok daha fazla malzeme çıktı. Bununla da bu kitap doğmuş oldu aslında.
Ne güzel. Nereden başladınız? Çünkü makaleler var, gazetede kendisi hakkında yazılan yazılar, eleştiriler, musiki dünyasından haberler. Nereden başladınız kitabı oluşturmaya?
Şimdi aslında bu 2,5 yıllık falan bir çalışmanın ürünü. Benim daha önceden Cemil Bey için az bir çalışmam vardı. Birkaç künyesi işi not almıştım. Onun dışında o künye not aldığım fişlere başvurdum. Gazeteleri taradım. Cemil Bey'in öldüğü söylenen birkaç tarih vardı. 4 Ağustos 1916 mesela. İbnül Emin Mahmut Kemal bu tarihi veriyordu. Cemil Bey'in oğlu Mesut Cemil bir yazısında 1915'te öldüğünü söylüyor. Daha sonra kitapta yazdığı kitapta 16'da öldüğünü söylüyor, 29 Temmuz'da. Ben bu tarihlerdeki gazeteleri taramaya başladım. Çünkü mutlaka Cemil Bey gibi birisi hakkında gazetelerde ölüm ilanı çıkmış olmalıydı. Bunları taramaya başlayınca da gördüm ki 4 Ağustos'ta hiçbir haber yok. 5 Ağustos'ta, 6 Ağustos'ta yok. Daha önceye gelmeye başladım. Ve nitekim 29 Temmuz'daki gazetelerde Cemil Bey'in ölüm ilanlarına rastladım. Ve orada 28 Temmuz 1916'da öldüğü yazılıydı. Sabaha karşı ölmüş. Böylelikle Cemil Bey'in ölüm tarihine bizzat birincil kaynaklardan ulaşmış olduk. Daha sonra Cemil Bey'in yazdığı makaleler olduğunu da biliyordum. Bunlara ulaşmaya çalıştım. Birkaç yine elimde fiş vardı. Sabah gazetesinde 1900 yılında makaleleri var diye bir yazı, bir notum vardı. 1900 yılındaki gazeteleri taramaya başladım. Orada da Cemil Bey'in yazdığı 5 makaleyi buldum. Ve Cemil Bey, Rauf Fekra Bey'e de yanıt veriyordu bu makalelerinde. Dolayısıyla benim Rauf Fekra'nın makalelerini de bulmam gerekiyordu. Çünkü Cemil Bey'in muhatabı Rauf Fekra'ydı. İktam gazetesinde yazıyor o dönemde Rauf Fekra ve bu sefer İktam gazetesini taramaya başladım ve oradaki makalelerine ulaştım Rauf Fekra'nın. Onları da kitaba koyduk. Daha sonra Cemil Bey hakkında yazılanları da ihtiva eden bir kitap olmalıydı bu. Çünkü Cemil Bey gibi bir müzisyen hakkında döneminde ne kadar az şey yazılmış diye hep konuşuluyordu. Ama işin içine girdikten sonra anladım ki hiç de az şey yazılmamış Cemil Bey hakkında. İşte bunların hepsi tabii eski yazıydı. Bunların hepsini aldım, taradım. Mutlaka kitabın ön sözünde de belirtiyorum. Benim gözümden kaçan mutlaka başka yazılar da vardır. Bunları ama bir öncül teşkil etmesi bakımından bu kitabın önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü ilk defa bunlar bir arada yeni harflerle yayınlanmış oldu.
Çok güzel. Peki araştırmacılardan da yararlandınız sanıyorum, değil mi? Dostluk, kimlerle dostluk kurmuş, bu kişilerle de ilişkileriniz oldu mu?
Şöyle, Cemil Bey'in yakınında bulunan Rauf Yekta Bey, onun yazıları da yer alıyor şeyde, kitapta. Musa Süreyya Bey, Ali Rıfat Çağatay, hepsi Cemil Bey'le döneminde dost olmuş kişiler. Onların da Cemil Bey'in ölümünden sonra yazdığı yazıları aldım kitaba. Onun dışında bugün günümüzde Cemil Bey üzerine kafa yoran, Cemil Bey'in müziğini anlamaya çalışan araştırmacı ve müzisyenler de var. Onlara başvurdum. İşte Bülent Aksoy, Mutlu Torun, Fikret Karakaya, Serhan Aytan, Murat Aydemir, Hakan Talu. Bunlara başvurdum ve onlardan da Cemil Bey'i anlamalarına, nasıl baktıklarına Cemil Bey'e yazı yazmalarını rica ettim. Derya Türkan keza. Hepsi de Cemil Bey için birer yazı yazdılar. Dolayısıyla kitap 1900 yılında Cemil Bey'in yazdığı makalelerle başlayan kitap 2017 yılının son aylarına dek uzanan günümüzdeki araştırmacıların yazılarıyla son bulmuş oldu. Yani 100 yıllık desek de kitaba aslında 117 yıllık bir metinleri içeren kitap oldu.
Ne güzel, yeni harflerle basılmış Türk sanat müziğine, daha doğrusu o dönemi merak eden herkesin ilgisini çekebilecek yeni harflerle ortaya çıkmış kaç sayfalık bir kitap oldu Sayın Hüseyin Kıyak?
456 sayfalık sanıyorum bir kitap, 450'den fazla. Daha da dediğim gibi mutlaka daha malzeme vardı. Aslında gördüğüm yazılar da vardı fakat kitabın hacmini şişirmemek. Dolayısıyla çünkü o metinler kuru bilgiler veren metinlerdi. Doğum ve ölüm tarihleri dahi yanlıştı bazı metinlerde ve 20. yüzyılın sonlarına doğru yazılmış metinlerdi. Onları almadım. Çünkü evet, tekrar ediyordu birbirini hep. Evet. Yani gereksiz de biz kalınlaştırmaya gerek yoktu kitabı. O yüzden onları almadım. Dediğim gibi Orfe Cemil Bey hakkında gerçekten çok yazılmış şey var. Bundan sonraki araştırmacılar da umarım benim ulaşamadığım kaynaklara ulaşırlar. Ya da kitabın sonraki baskılarında onları da bulursak, eğer şimdiye kadar bulamadım, ekleme fırsatı buluruz. Sevindirici olan şu ki henüz kitap basılalı 1,5 ay gibi bir zaman olmasına rağmen birinci baskı bitmek üzere.
Oo, ne güzel. Gerçekten çok sevindirici. Evet. Emeğinize sağlık. İyi ki böyle bir çalışmanın içerisinde yer almış. Böyle bir kitapla bizleri buluşturmuş oldunuz. Teşekkür ediyoruz. Yeni çalışmalarınızda kolaylıklar, başarılar dilerken. Tamburi Cemil Bey'in Çeçen Kızı adlı eserini dinleyerek ayrılalım istiyoruz sizden.
Çok teşekkürler.
Biz teşekkür ediyoruz. Ederim. Sağ olun, var olun. İyi günler.
Fırsat verdiğiniz için iyi günler.
Biz teşekkür ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu ses sanatçısı Sayın Hüseyin Kıyak telefon hattımızdaydı. Kendisine teşekkür ediyoruz.
Thank you.
sözler ve düşler. Tülin Şen Altınlı yazdı. Sevgiyle anıyoruz. Sükuneti ve huzuru özleyen ruhuna ve düşüncelerine iyi gelmişti bu kaçamak park gezisi. Tanıdık simalarla karşılaşacağı ve oturduğu semtte bulunanın yerine kimsecikleri tanımadığı ve şehir merkezine de hayli uzak olan bu parkı seçtiğine de iyi yapmıştı doğrusu. Çünkü şu an tek istediği, tek ihtiyaç duyduğu bütün seslerden, bütün sözlerden, hatta uzaktan uzağa verilen selamlardan ırak, buna karşılık kendine alabildiğine yakın olmaktı. Hayatının önemli bir yol ayrımında olduğunun farkındaydı. Üstelik sadece kendi hayatı için değil, kendisini seven adamın hayatı açısından da önemli bir yol ayrımındaydı. Vereceği karara görünmez iplerle bağlı olan. Bunun da farkındaydı. Kendisini seven adam. Böyle düşünmüştü değil mi az önce? Evet, böyle düşünmüştü. Hiç tasarlamadan böyle düşündüğüne göre demek ki emindi sevildiğinden. Ürperdi bir an. Kendisi için ağır bir sorumluluktu sevilmek. Yıllar önce yaşadığı hayal kırıklığından sonra köşe bucak kaçtığı bir sorumluluk. Arkadaşlarının kendisi hakkında soğuksun, uzaksın, katısın gibi eleştirilerinin en büyük nedeni bu kaçıştı aslında. Onların bulunduğu noktadan bakınca soğuk, uzak, katı görünümünün ve davranışlarının aslında bir kez daha kırılmaya dayanamayacak kadar zayıf kimliğini korumak için etrafına bile isteye örüp içine saklandığı buzdan bir kalenin duvarları olduğunu bilmiyorlardı ki. Sadece o anlamıştı. Kendisini seven adam ve ısrarlıydı. Hem de çok. Buzdan kalesinin duvarlarına her çarpışında yara bere içinde kalsa da aldırış etmiyordu. Berelerine merhem sürüyor, yaralarını kendi kendine sarıyor, yerine getiriyordu kalenin kapısına. Saldırmak için değil, fethetmek için hiç değil, içeriye kabul edilmek için. Belki de bunca sabırlı oluşunun nedeni buydu. Kararlı olmakla zorlayıcı olmak arasındaki ince çizgiyi hiç aşmamıştı. Dün akşamki konuşmalarında bile. Ben vazgeçemeyeceğime göre sen vazgeç artık sürekli beni itip durmaktan diye başlamıştı söze. Yüzündeki ince çizgilerin bir yalvarış ifadesiyle derinleştiğini görebilmişti ortamın loş ışıklarına rağmen. Yolda sessiz sedasız yürürlerken kolundan tutup durdurmuştu solgun ışığını geceden sakınmayan bir sokak lambasının altında. Adamın sevgi sıcağı bakışları mıydı buzdan kalesini eritmekte olan, yoksa sokak lambasının ıssız ışığı mıydı bilmiyordu. Tek bildiği, yıllar önce temelini bir yeminle attığı buzdan kalenin sandığı kadar dayanıklı olmadığının farkına varışıydı. Sözlerine devam etti adam. Sana benimle gel demiyorum, beni de yanına al diyorum. Gölgen değil, sen olmak istiyorum. Nasıl da güzel sözlerdi bunlar. Bir başkası söylese sıradan gönül çelen sözleri derdi belki. Ama o söyleyince hiç de öyle düşünmemişti hayret. İçtenlikle söylenişlerindeki sıcaklıktı anları onları güzel kılan. Şimdi bütün bunları düşünürken kendi kendine hapsettiği buzdan kalenin son burcunun da eriyip damla damla geçmişe karıştığını hissedebiliyordu. Her damlada yıllar önce yaşadığı ve yıllardır yasını tuttuğu hayal kırıklığının bir parçasını daha iddia ediyordu ait olduğu zamana. Dünden biraz daha kurtuluyor, biraz daha yaklaşıyordu bugüne ve yarına. Sevmişti bu duyguyu, dahası özlemişti galiba. Cep telefonunun sesiyle irkilip sıyrıldı kapıldığı düşüncelerden. Kayıtları arasında bulunmayan bir telefondan aranıyordu ve tanıdık gelmedi ekrandaki rakamlar dizisi. Ama sese aşinaydı. dün akşam beni de yanına al diyen sesti. Benim, gölgen. Bugün işe gelmeyince merak ettim. İyi misin? Neredesin? Dedi. Neşeli olmasına özen gösterdi ama endişe titreşimlerini gizlemeyi başaramadığı bir tonda. Bir an, sadece kısacık bir an sustu genç kadın. Yol ayrımında daha fazla duramayacağını, bir adım atması gerektiğini düşündü o kısacık anda. Sonra bir çırpıda söyledi bulunduğu parkın adını. Ve bütün cesaretini toplayıp kurdu son cümlesini. Hadi sen de gel yanıma.